Ayrım 30, sayfa 326. Tabii bunlar çok kısa bir süreç içinde cereyan etti. Erol yıldırım hızıyla yere düşen silahı kavradı. Salih ve Emre şaşkın bakışlarla onları seyretmişlerdi. Salih'in eli neden sonra beline gitti? Ne yazık ki o da sofraya otururken tabancasını çıkarıp ceketinin cebine yerleştirmişti. Şimdi üç erkek kendilerini faka bastıran Erol'un karşısında apışıp kalmışlardı. Olayları seyreden Mine'nin ağzından hafif bir çığlık yükseldi. Hareketleri takipte bile zorluk çekmişti. Orhan düştüğü yerden kalkmaya çalıştı. İt oğlu it diye boğuk sesle homurdandı. Beni gafil avladın. Durma, çek tetiği. Bir daha bu fırsatı bulamazsın. Bak, yemin ediyorum seni öldüreceğim. Eliyle ağzını kapatan Mine bir çığlık daha attı. Erol Baran bu defa silahı Orhan'a doğrultarak beylerin yanına geç dedi. Zafer parıltıları oluşmuştu gözlerinde. Umarım hiç de korkak biri olmadığımı artık anlamışsınızdır. İstesem senin kafanı kırardım delikanlı. Eğitimim sırasında Amerika'da uzun yıllar boks yaptım. Reflekslerim biraz zayıflamış ama teknik unutulmuyor. Erol gülümseyebiliyordu. Orhan çaresiz iki arkadaşın yanına geçti. Kahveci dikkatle Erol'u süzmeye devam ediyordu. Ev sahibi Emre'yi ise telaş almıştı. O da bir sabıkalıydı ve yıllar sonra evinde böyle bir arbedenin çıkmasından rahatsızdı. İşin sonunun nereye varacağını kestiremiyordu. Mine bu defa Erol'a yalvarmaya başlamıştı. Yapma Erol, sakın ateş edeyim deme. Onlar iyi insanlar. Beni korumaktan başka günahları yok. Lütfen birbirimizi anlamaya çalışın. Erol Baran, Sig Sauer'ın masanın öbür yanındaki üç erkeğe yönelik tutuyordu. Benim de istediğim bu zaten sevgilim dedi. Fakat aramızda biri ısrarla bana inanmaktan kaçınıyor. Bu yaptığım sadece ondan güçlü biri olduğumu ve korkmadığımı ispatlamak içindi. Yakışıklı adam usta hareketlerle tabancanın şarjörünü çıkardı. Sonra silahı içki masasının üzerine bıraktı. Umarım artık size düşmanca yaklaşmadığımı anlamışsınızdır diye mırıldandı. Odadakiler biraz afallamıştı. Genç kız derin bir nefes aldı. Kahveci Salih'in üzerindeki gerginlik azaldı. Orhan tuhaf tuhaf Erol'a bakıyordu. Tam ağzını açacaktı ki Salih onu susturdu. Kes sesini mektepli dedi. Bırak bu efendi konuşsun. Ben artık onun iyi niyetli olduğuna inandım. İstese bizi temizlerdi. Söyleyin bakalım, ne istiyorsunuz? Önce Mine'nin benimle gelmesini. Kızın bir süre emniyette olması için bu şart. Onu sizlerden daha iyi koruyabilirim. Başka? Bu meselenin aydınlığa kavuşması için bana destek olmanızı. Kahvecinin yüzünde şaşkınlık izleri oluştu. Erol Salih'e bakarak. Rıfkı Solmezer'in peşinizde olduğunu biliyorum. Rıfkı tehlikeli bir adamdır. Onu ancak ben ikna edebilirim. Siz ona meydan okudunuz, ihanet ettiniz ve evini bastınız. İşler iyice sarpa sardı. Sizleri ve Mine'yi kendisi için tehlike olarak görüyor. Yarınki buluşmaya gidecekseniz çok dikkatli olmanız gerekecek. Şahsen bu görüşmeden hiçbir netice çıkmayacağına eminim. Rıfkı o belgeleri elde edinceye kadar mücadeleye devam edecektir. Mine'ye gelince nişanlandığımı onlara söyledim. Artık ona dokunmaya cesaret edemezler. Soğuklanan genç kız lafa karıştı. Erol, sana söylemediğim bir şey var. Yeni bir isim öğrendik. Neriman Karakoç adında bir kadın. Babamın ölümünden evvel birlikte yaşadığı biri. Devrilen sandalda o da varmış. Ama her nasılsa kurtulmayı başarmış. Sizlere o kadının telefon ettiğini düşünüyorum. Belki babam ölümünden evvel belgeleri o kadına teslim etmiş olabilir. Hayır Mine, yanılıyorsun. O kadını biliyoruz. Olaydan sonra ortadan kayboldu. Oktay Duru onu bulmak için çok çalıştı ve sonunda izini buldu. Karacaahmet de gömülü. 8 yıl evvel sirozdan öldü. O olamaz. Mine birden yıkılır gibi oldu. Ümidi boşa çıkmıştı. Emin misiniz diye sordu. Kesinlikle. İşsiz, güçsüz, serseri bir oğlu vardı. Onu bulup eline biraz para sıkıştırarak konuşturduk. O hadiseyi hatırlamıyor bile. Yani senin anlayacağın o telefonu kadının ölümünden sonra aldık. Ayrıca telefondaki ses genç birine aitti. Salih, öneriniz nedir diye sordu. Erol Baran'ın bir an gözleri dalar gibi oldu. Karşısındakileri süzdü. Benim açımdan bu mesele bitti artık. Hepimiz bazı hatalar yaptık ama geçmiş umurumda değil. Sadece Mine'nin geleceği beni ilgilendiriyor. Kararı ona bırakacağım. Fakat onun vereceği karar sanırım sizi de ilgilendirecek. Mine irileşen gözleriyle Erol'a baktı. Hala çenesini ovuşturan Orhan, ne demek istiyorsun diye sordu. Buraya gelinceye kadar Mine henüz tercihini yapmamıştı. Beni sevdiğini ve hayatını benimle birleştirmek istediğine inanıyorum. Ama o sana karşı minnet ve eziklik duyuyor ve bu hissi aşka, sevgiye dayanmayan bir bağlılık yaratıyor onda. Bir tür vicdan borcu gibi bir şey. Duygularından sıyrılıp gerçekleri göremiyor. Vereceği kararda onu etkilemek istemiyorum. Vicdanın ve sevgisinin sesini dinleyerek tercih yapması gerekir. Şayet beni tercih ederse sizin geleceğinizi ve hayatınızı garanti ederim. Ama o seni tercih ederse yapabileceğim bir şey kalmaz. Durumu ortaklarıma izah ederim. O zaman Rıfkı ve Oktay'la kozunuzu paylaşmak zorunda kalırsınız. Orhan sinirli sinirli homurdandı. Size demedim mi? Hala bizi baskı altında tutmaya çalışıyor. Yani kızı bana verin, işi bitireyim. Aksi halde başınız dertte demeye getiriyor. Kahveci masanın başındaki iskemlelerden birine çöktü. Kel başını kaşıdı. Erol Bey galiba haklı dedi. Eğri oturup doğru konuşalım. Bu işin sonunun olmayacağını sana söylemiştim Orhan. Biz onlarla mücadele edecek çapta değiliz. Rıfkı çok güçlüdür. Yarın olmazsa öbür gün bizi bir yerde kıstırıp işimizi bitirecektir. Orhan hışımla kahveciye döndü. Senin yardımını ben istemedim ağabey. Kendin geldin. Şimdi de dilediğin gibi karar verebilirsin. İstersen onlarla git. Ben başımın çaresine bakabilirim. Yarın görülecek bir hesabım var. Aptallık etme mektepli. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Çocuk gibi hareket ediyorsun. Bütün yaptığın fedakarlık hep bu kız için değil mi? İşte meydan. Kendisine açıkça sor. Bakalım o hanginizi tercih ediyor. Bana söylediklerini unutuyor musun? Benim bu kıza verebileceğim gelecek yok diyordun. İkinizin birleşmesi imkansız. Sen asıl bu şekilde sevdiğin kızı zor durumda bırakıyorsun. Sevgi fedakarlık ister. Salih yeniden Erol'a döndü. Bizi bu işten nasıl kurtarabilirsin? Yarın onlarla konuşurum. Tabii her şey önce Mine'nin tercihine kalmış. Genç kız kızarmış, mahcup bir şekilde önüne bakıyordu. Yaşam boyunca hiç böyle bir tercih yapmak zorunda kalmamıştı. Erol haklıydı. Hele bu akşam İstinye'deki konuşmadan ve Fahriye Hanım'ın anlattıklarından sonra hislerini daha iyi tahlil edebilmek imkanını bulmuştu. Fakat şimdi Orhan'ın yanında tercihini değerlendirmek ve kendisine bunca iyiliği dokunan zavallı Orhan'ın gururunu inciterek "Seni sevmiyorum" demesi çok zordu. Fakat bir karar vermesi ve tercihini açıklaması gerekiyordu. Olaylar beyanına düğümlenmişti. Başkalarının geleceği ve hayatta kalmaları dahi yapacağı seçime bağlıydı. Tahammül gücü kalmamıştı artık. Gözleri dolu dolu oldu. Sıkıntılı gözyaşları sel gibi yanaklarına akmaya başladı. Mine'nin ağzından tek kelime çıkmadığı halde Orhan durumu kavramıştı. Masanın kenarından dolaşarak yavaş yavaş Mine'nin yanına yaklaştı. Erol dikkatle onları izliyordu. Kiralık katil genç kızın elini tuttu. Unutulmayacak kadar yumuşak bir sesle "Ağlama artık" dedi. "Salih ağabey haklı. Senin yerin Erol Bey'in yanı. İnan bana gerçekten senin ilgine layık biri değilim ben. Hem seni sevdiğimden de emin değilim. Belki gelip geçici bir arzuydu benimki. Hayatta hiç aşık olmadım ki. Bu duyguyu bilmiyorum. Zor durumda kaldığını anlıyorum. Üzme tatlı canını. Onunla git ve mesut ol. İnan ben de senin mutlu olmanı istiyorum." Mine çıkırarak "Teşekkür ederim Orhan" diye mırıldandı. Ressam onun ellerini bırakmadan gülümsemeye devam etti. "Yaptığım portreyi de sana armağan edeceğim. Bugünlerin bir anısı olarak saklarsın." Mine içini çekip gözyaşlarını kurulamaya çalışırken "Sana sarılmama izin verir misin?" diye sordu. "Eğer içinden geliyorsa tabii, neden olmasın?" Genç kız kollarını uzatarak Orhan'a sarıldı. Islak dudaklarını uzatarak yanağından hafifçe öptü. "Sana çok şey borçluyum. İyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım" diye fısıldadı. "Hadi durma git artık. Böyle üzüntülü veda sahnelerine pek alışık değilimdir." Kızın kollarını boynundan çeken Orhan Erol'a döndü. "Ona iyi bak ve mesut et. Bir şikayet olursa elim kıyamete kadar yakandadır. Bunu sakın unutma." Erol Baran Orhan'a anlayışla baktı. Sesini çıkarmadı. Başını sallamakla yetindi. İki sevgili kapıya doğru ilerlerken kahveci arkalarından seslendi. "Erol Bey, size güveniyorum ama gizlendiğimiz yeri kimsenin bilmediğine eminsiniz değil mi?" diye sordu. Erol, "Kesinlikle" diye söylendi. "Beni buraya Mine getirdi. Size söz veriyorum, kimse de bilmeyecek." Az sonra iki sevgili arabaya binerek İstinye'ye doğru uzaklaştılar. Onlar hareket edince arabalarını park ettikleri yerden 30 metre kadar geride duran koyu renkli Mercedes'in şoförü başını çevirip arkada oturan ak saçlı adama sordu. "Şimdi ne yapacağız efendim? Emriniz nedir? Peşlerine takılalım mı?" "Hayır" dedi yaşlı adam. "Beni bekleyin." Ve usulca arabadan inerek ağır adımlarla Orhan'ın kaldığı apartmana doğru yürüdü. Odada derin bir sessizlik vardı. Üç adamın da konuşacak hali yoktu. Orhan Emre'ye dönerek "Rakı kaldı mı?" diye sordu. "Ev sahibi, yapma be Orhan, içme artık şu zıkımı" diye söylendi. Kiralık katil bu uyarıyı duymamış gibi şişeye uzanırken homurdandı. "Yahu şimdi içmeyeceğim de ne zaman içeceğim bu mereti?" Kapının zili de tam o esnada çaldı. Hepsi irkildiler. Salih ile Orhan silahlarına doğru koşuştular. Orhan masanın üzerinde duran Sig Sauer'i alarak Erol'un çıkardığı şarjörü yerine taktı. Emre, "Telaşlanmayın, belki onlar geri dönmüşlerdir" diye mırıldandı. Erol kapıyı seyirterek ardına kadar açtı. Eşikte uzun boylu, ak saçlı, yaşına rağmen hala yakışıklı bir adam duruyordu. "Kimi arıyorsunuz?" diye sordu. Herhalde yanlış daireye gelmiş biri olmalıydı. Adam Orhan'ın elindeki silaha baktı. Delikanlı silahı indirirken adam buz gibi bir ifadeyle "Ben Mine'nin babasıyım" dedi. 6. Bölüm 1. Mine, Erol'la İstinye'deki eve giderken yol boyunca çok az konuştu. Yaşadıklarının etkisinden kurtulamıyor ve zaman zaman içini çekerek gözyaşlarından süzülen yaşlara engel olamıyordu. Erol onu teselli etmek, gerginliğini azaltmak için fazla konuşmadı. Kızın açılması, kendisine gelmesi için rahat bırakmasının daha iyi olduğunu düşünmüştü. Ama sık sık ona bakıyor, gülümsüyor, desteğini ve sevgisini belli etmek için zaman zaman elini tutup müşfik ve sevecence okşuyordu. Malikaneye döndüklerinde Fahriye Hanım'ı heyecanla kendilerini beklerken buldular. Yaşlı kadın uyuyamamış, salonda onları beklemişti. Genç kızı görünce ayağa kalkıp şefkatle yanına yaklaştı. Ona sarıldı ve bir anne yakınlığı ile onu göğsüne bastırdı. Ağlamasına izin verdi. ''Hissettiklerini anlıyorum yavrum. Bırak kendini ağla, açılırsın.'' diyor, saçlarını okşuyordu. Erol bu yakınlaşmayı memnuniyetle seyrederken yıllardan beri ilk defa huzuru ve aşkı yakalamanın mutluluğu ile yürek çarpıntıları duyuyordu. Konuşacak çok şey vardı ama önce Mine'nin bu gecenin şokunu üzerinden atlatması ve yarınki toplantı badiresinin bir sonuca bağlamak zorunluluğu vardı. Yaşlı kadın gözleri nemli onlara baktı. Sonra mutluluk içinde yukarıda gelinime bir oda hazırlattım. Şimdi onu rahat bırakalım, dinlensin. Yarın her şeyi enine boyuna konuşuruz. Hepimizin istirahate ve huzurlu bir gece geçirmeye ihtiyacımız var, dedi. Erol başını salladı, annesi haklıydı. Cidden müthiş bir gece geçirmişlerdi ama onun hala yapacağı işleri vardı. Fahriye Hanım'a dönerek, anne siz lütfen Mine'yi odasına götürün, diye mırıldandı. Sonra kıza dönerek, artık emniyetesin sevgilim, rahat rahat uyu ve dinlen. Yarın sabah konuşacak çok şeyimiz olacak, dedi. Mine ilk defa gülümseyebildi. İki kadın ağır ağır üst kata çıkmak üzere salonu terk ederken Erol Baran onları arkalarından endişeyle süzüyordu. İçinde hala sebebini kestiremediği bir huzursuzluk vardı. Yorgundu ama henüz uyuyamayacağını biliyordu. Çalışma odasına geçti. Babasının ortaklarının oğullarını aramalı ve yarınki toplantının iptal edildiğini bildirmeliydi. Vaktin ilerlemiş olmasına aldırmadı. Bu görüşmeyi şimdi yapmalıydı. Kütüphanenin ışıklarını yaktı, masasına doğru ilerledi ve çalan telefonla irkildi. Almaca uzanırken gözü kolundaki saatine takıldı. Gece yarısını geçiyordu. Bu saatte kim arayabilirdi? Endişeyle reseptörü kaldırdı. Kötü bir haber alacağı sanki içine doğmuştu. Orhan'ın sesini hemen almıştı. Evet, ne var diye sordu. Yüreği heyecanla çarpmaya başlamıştı. Yoksa kiralık katil fikrini mi değiştirmişti? Orhan'ın anlattıklarını dinledi. Söylediklerine pek bir anlam veremedi. Adam çok önemli bir olayın olduğunu, yarın sabah erken saatlerde mutlaka görüşmeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyordu. Erol Baran olayı öğrenmek istedi. Fakat Orhan diretmiş ve bunu ancak karşılaştıklarında açıklayabileceğini söylemişti. İşin garibi bu buluşmaya mutlaka Mine'nin de gelmesini istiyordu. Telefonu kapatıp arkasına yaslandı. Sonra düşünmeye başladı. Bir terslik olmalıydı. Kiralık katilin sesi tedirgin ve heyecanlıydı. Bu durum hiç hoşuna gitmedi ve daha da önemlisi Orhan yarınki diğer ortakların da katılacağı buluşmanın mutlaka yapılması gerektiğini vurgulamıştı. Mine, Fahriye Hanım ona son kez sarılıp iyi uykular dileyerek çıkınca kaldığı odaya bakındı. Misafirlere ayrılmış gösterişli bir odaydı. Kocaman ceviz kaplama bir yatak, antika bir koltuk, yerde uzun tüylü halılar vardı. Duvarlar pembe rengin hakim olduğu çiçek desenli kağıtlarla kaplanmıştı ve yan taraftaki küçük şöminede bir kütük çıtırtıyla yanıyordu. Mine içinde bir boşluk ve yalnızlık hissetti. Bundan böyle yaşamını sürdüreceği malikanedeki ilk gecesiydi bu. Odanın sıcaklığına rağmen ürperdiğini hissetti. Kollarıyla bedenini sarmalayıp yumuşak yatağa oturdu. Düşünmeye başladı. Hayat ne tuhaftı. Hiç umulmayan olaylar birden patlak veriyor ve insan rüzgara kapılmış bir yaprak misali oradan oraya sürükleniyordu. Hafta sonundan bu yana başına gelenleri bir bir anımsamaya başladı. Ne çok şey değişmişti kısa zamanda. Ümitsizlik ve karamsarlıktan mutluluğa, sevinçten hüzne, bilinmeyenden bilinene bir tenis topu gibi gidip gelmişti. Ve hala yarının ne olacağını, kendisinin nelerin beklediğini bilemiyordu. Yaşamını başkaları yönlendirir olmuştu. O sadece bir piyon gibi yaşamın içinde bir o yana bir bu yana sürükleniyordu. Şömineden yükselen tatlı sıcaklık yüzünü yalamaya başlamıştı. Yerinden kalktı. Boğaza bakan pencerenin önüne yürüdü. Perdeyi aralayıp dışarıya baktı. Alnını soğuk cama dayayarak boş gözlerle dışarının karanlığını seyretmeye başladı. Bir türlü gereken mutluluğu ve huzuru duyamıyordu içinde. Sonunda sevdiği adama kavuşmuştu işte. Şu anda Erol'la aynı çatının altındaydılar. Emniyetteydi ve içindeki burukluğun nedeni olmamalıydı. Gözleri titrek ve solgun şehir ışıklarına takıldı. İçi takırdadı. Sanki karanlıklar içindeki şehir kendisini yutacak gibi geldi. Pencerenin önünden çekilip yatağına gitti, soyundu. Uyuyacağını hiç sanmıyordu. Fakat yorgunluktan yatar yatmaz derin bir uykuya daldı. Kahvaltı masasında Fatih Hanım sinirli bir şekilde "Mine'yi niçin yanında götürüyorsun? Bunun ne anlamı var?" diye sordu. Bu hiç hoşuma gitmedi. Ağzındaki lokmayı isteksizce çiğneyen Erol önce annesine sonra da Mine'ye baktı. "Bunun hoş olmadığını ben de biliyorum anne," diye mırıldandı. "Ben de tedirginim ama ihtiyatlı olacağım ve yanıma güvenilir adamlarımı da alacağım. Telaşlanmanıza mahal yok. Hiçbir şey olmayacak. Ama Orhan'a Mine'yi getireceğime söz verdim. O delikanlıya güveniyorum. Ondan bir kötülük geleceğini sanmıyorum." Mine bir süre dalgın önüne baktı. Fahriye Hanım itirazını kesmişti. Kararlı gözüken oğluna söz geçiremeyeceğini anlamıştı. Genç kız, "Çok önemli bir şey olması gerekir," diye fısıldadı. "Yoksa Orhan seni aramazdı. Hele dün gece yaşananlardan sonra." "Peki başka bir şey söylemedi mi?" "Üzgünüm ama hayır." Mine ürkerek sevgilisine baktı. Erol düşünceli ve endişeli görünüyordu. Tam o sırada kapı vuruldu. İçeriye genç kızın şimdiye kadar hiç görmediği bir adam girdi. Ellerini önünde kavuşturarak "Biz hazırız beyefendi," diye mırıldandı. "Hadi gidelim hayatım," dedi Erol. Mine çayına ağzını bile sürmemişti, masadan kalktı. Cadillac'ı şoför sürüyordu. Mine Erol'la arkada oturmuşlardı. Genç kız İstinye'deki villadan çıkarken hemen arkalarından içinde 4 adamın oturduğu bir Renault'un da peşlerine takıldığını fark etti. Renault arkaya başka araba sokmadan onları takip ediyordu. Mine "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. "Fenerbahçe'ye, Turing kulübüne ait bir işletmeye. Adı Romantika'ymış. Biliyor musun? Daha evvel hiç gittin mi?" "Hayır, Orhan mı orayı istedi?" "Evet, ben karşı tarafı pek bilmem ama adamlarım biliyor. Hafta arası, özellikle sabahları tenha bir yermiş. Çok merak ediyorum. Acaba bizi neden çağırıyor?" "Endişelenme, birazdan anlarız sevgilim." Fazla konuşmadılar. İkisi de gergin ve sinirliydi. Arabalar hızla köprüye vardılar. Anadolu yakasına giden yollar nispeten tenhaydı. Trafikte fazla oyalanmadılar. Karşı yakaya geçince trafik daha da rahatladı. Cadillac az sonra Fenerbahçe burnuna vardı. Araba sol tarafta deniz kenarındaki açık otoparka girdi. Romantika deniz kenarında tek katlı sevimli bir yapıydı. Erol Baran ve adamları bakımlı bahçeye girerek kafeye doğru yürüdüler. İçi canlı tropikal bitkilerle süslenmiş kafenin her yanı denize bakan camlarla çevrilmişti. İçeride insana alışmış ufak kuşlar cıvıltılarla uçuşuyordu. Mermer masalar çevresindeki demir iskemlilere oturan Seyfi Otman sinirli sinirli saatine baktı. Karşısında oturan Orhan'a dönerek "Gecikti," dedi. "Evet biraz ama kaygılanmayın, mutlaka gelecektir. Artık onu tanıyorum. Sözüne güvenilir, mert biri o." Yaşlı adam manikürlü bakımlı elleriyle altın çerçeveli gözlüğünü iki yanından tutarak yüzüne yerleştirdi. Beyaz ve ince bir cildi vardı. Yanakları sata çıkan kılcal damarlarla kızarmıştı. Alnının sağ köşesinde iki tane yaşlılık göstergesi kahverengi leke oluşmuştu. Orhan'a dik dik bakarak "Söylemenin lüzum yok, onu senden iyi tanırım," diye homurdandı. Orhan sesini çıkarmadı ama buluşma saati yaklaştıkça heyecanı da artıyordu. Aklı hep bu karşılaşmanın Mine'de yaratacağı etkiyi hesaplamakla meşguldü. Kız için tam bir şok olacağına emindi. Yıllar boyu öldüğünü sandığı ve anılarında daima mümtaz ve saygın bir kişi diye tanıdığı babasının önce gerçek kötü kişiliğini öğrenmişti. Şimdi de onun hayatta ve zengin biri olduğunu anlayacaktı. Gözü yaşlı adama kaydı tekrar. Onun kendisinden çok daha heyecanlı olduğu herhalinden belliydi. Elleri titriyordu ve gözü kafenin giriş kapısındaydı. Solukları sıklaşmıştı. Orhan yaşını tahmin etmeye çalıştı fakat tam olarak çıkaramadı. Herhalde 70'in üzerinde olmalıydı veya ona yakın. Sırtında camel rengi şık bir palto vardı. Gri yelekli takım elbise giymiş, papyon kravat takmıştı. Yüzüne çok yakışan az uzun beyaz bir sakal çenesini kaplıyordu. Orhan onu inceledikçe Mine'nin güzelliğini babasından aldığını hükmüne kapıldı. Kahveci Salih ile Seyfi Otman'ın iri yarı şoförü arkadaki masada oturuyorlardı. Orhan Salih'in sesini işitti. "Geldiler." Orhan önce kapıya baktı. Kapıda kimseyi göremeyince nazarları yandaki açık otoparka kaydı. İki arabadan bir yığın insan çıkmıştı. Bu durum hiç hoşuna gitmemişti genç adamın. Anlaşılan Erol Baran ne ile karşılaşacağını bilmediğinden tedbirli davranmış ve yanına adamlarını almıştı. Orhan gayri ihtiyari ceketinin düğmesini açtı. Bundan sonra ne olacağını Allah bilirdi. İhtiyatlı olmalı, silahına her an el atacak şekilde beklemeliydi. Genç adamın aklı bir hayli karışmıştı. Öyle ki bir çatışma çıktığında kimin tarafını bile tutacağını kestiremiyordu. Bir yanda sevdiği kızın babası, diğer yanda Mine'nin tercih ettiği adam vardı. Onun için ise sadece Mine'nin huzuru ve geleceği söz konusuydu. Bir taraf tutmak zorunda kalırsa buna göre karar verecekti. Gözü öteki masadaki Salih'e kaydı. Erol Baran'ın adamlarıyla geldiğini görünce kahveci de insiyaki olarak olası bir çatışmaya hazırlanmak için tıpkı kendisi gibi silahını bir çırpıda çıkarmak için hazırlanmaya başlamıştı. Durumu fark eden yaşlı adam sakın ha diye mırıldandı. Gürültü, patırtı ve tatsızlık istemiyorum. İşi bana bırakın, ben hallederim. Orhan'la Salih ses etmediler ama keyifleri kaçmıştı. Erol'la Mine'nin arkasına yürüyen 5 adam bu gelişin pek iyi niyete dayanmadığının nişanesiydi. Kafenin kapısından önce Erol Baran'ın adamları girdiler ve dikkatle içeriği gözleriyle taradılar. Kafede zaten müşteri sayısı azdı ve topu topu 4-5 masa doluydu. İlgilendikleri masayı da bulmakta zorlanmadılar. İçlerinden biri tekrar dışarı çıktı. Geri kalan 4 adam korkunç nazarlarla onların masasına bakıyorlardı. Az sonra Erol'la Mine kapıda göründüler. Bir an dikkatle bulundukları masaya baktılar. Erol'un yüzü kireç gibi bembeyaz kesildi. Müthiş bir şaşkınlıkla Seyfi Otman'a takıldı. İri iri açılan gözleri. Belli ki yıllar boyu nefret ettiği adamı sağ ve canlı olarak karşısında görmek onu şoka etmişti. Kımıldayamadan yerine çivilendi. Ayrım sonu. Sayfa 338.